Kilise tarihinde Elçi Pavlus'un yaşam öyküsü çok ilginçtir. Birinci yüzyıldan günümüze kadar İncil'in bir parçası olan Pavlus'un yazıları, insanlara bereket olmuş, tanrı bilim sorulara yanıt vermiş ve inanlılar topluluğuna girmeye çalışan birçok yanlış ve sahte öğretilere karşı inanlıları uyarmış, onlara yol göstermiştir. Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubu vardır. Bu 13 mektuptan 4 tanesini Pavlus cezaevinden yazdı. Bu nedenle bu mektuplara cezaevi mektupları deniyor. Yorumunu yaptığımız Efeslilere mektup bunlardan biridir. Pavlus bu mektubu Roma'da cezaevindeyken istedan sonra 62 yılı dolayında kaleme aldı. Efes, Anadolu'nun ve büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun doğu bölümünün en önemli kentiydi. Şehir, İsa'dan önce 2000 yılında Hititliler tarafından kurulmuştu. İsa'dan önce 1000 yılında Yunanlılar gelene kadar bir doğu, bir Asya kentiydi. Burada doğu ve batının bir karışımı bulunuyordu. 2500 yıl süren uzun zaman boyunca Efes dünyanın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. 2 yıl boyunca Tiranus okulunda konuştu ve iyi haber Anadolu'nun her merkezini etkiledi. Sonunda Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti ve birçok kişi iman etti. Efeslilere mektup, inanlılar topluluğunu Tanrı'nın bir şaheseri, eski antlaşmada açıklanmamış bir sır olarak açıklar. Elle yapılan herhangi bir tapınaktan çok daha harikadır. İçlerinde kutsal ruhun yaşadığı diri taşlardan yani inanlılardan yapılmıştır. Efesliler, İncil'in Alp dağları, kutsal kitaptaki gerçeklerin en yüksek noktası, kutsal kitabın vahiy edilişinin doruğu olarak da kabul edilir. Efesliler mektubu 6 bölümden oluşmaktadır. İlk 3 bölümü kilisenin göksel çağrısı hakkındadır ve doktrinseldir. Son 3 bölümü kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkındadır ve çok pratiktir. Birinci bölümde kilise bir beden olarak resmedilir. İkinci bölümde kilise bir tapınaktır. Üçüncü bölümde kilise bir gizdir. Pratik bölüme geldiğimizde dördüncü bölümde kilise yeni bir yaratıktır. Yeni bir adamdır ve dünyada yeni insana yaraşan bir şekilde yaşaması gerekiyor. Beşinci bölüm kilisenin bir gelin olduğunu betimler. Günümüzde kilise gelin değil. Pavlus 2. Korintoslular 11-12'de sizleri Mesih'e sunmak üzere nişanladım demiştir. Ve bir gün kilise Rabbin gelini olacaktır. 6. bölümde ise inanlıların ruhsal savaşları ele alınmaktadır. Şimdi yorumunu yaptığımız Efeslilere mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Efesoslara mektup 6. bölüme geldik. Bir önceki bölümde inanlılar topluluğu Mesih'in gelini olarak resimlendirilmişti. Bu son bölümde kilise Mesih'in bir askeri olarak betimlenecektir. Şimdi ele alacağımız bölüm Mesih imanlısının hayatındaki bir başka yönü açıklayacaktır. Dünyada bulunduğu süre inanlılar topluluğu Mesih'in iyi bir askeri olarak ruhsal savaşı sürdürmelidir. Bu bölümde askerin ilişkilerini, askerin düşmanını, askerin korumasını ve askerin örneğini göreceğiz. Bu 6. bölümün ilk kısmı çocuklara verilen talimatlarla başlar. Sonra ebeveynlere, ondan sonra kölelere ve efendilere talimatlar verir. Ey çocuklar diye başlar 6. bölümün 1. ayeti. Rab'de anne babalarınızın sözünü dinleyin çünkü böylesi doğrudur. Bu şekilde olması gerekir ve doğrudur çünkü Tanrı'nın isteğidir bu. Burada değerli dostum, Pavlus imanlı bir aile hakkında yazmaktadır. 5. bölümde evlilik konusunu ele aldığına göre ve imanlı bir evlilikten söz ettiğine göre bu sonuca varmalıyız. Belki fark ettiniz, bu ayette itaat sözcüğü yerine söz dinlemek deyimi kullanıldı. Ey çocuklar, Rab'de anne babalarınızın sözünü dinleyin diyor. 5. bölümün 22. ayetinde kadının kocasına bağlı kalması ya da boyun eğmesi söz konusu olmuştu. Burada söz dinlemek vardır. Neden? Çünkü evlilik içerisinde kadının yeri çocuklarla değildir. Kadın evlilikte erkek ile aynı düzeydedir. Kocasına bağımlı kalması sadece erkeğin aile reisi olmasından kaynaklanır. Çocuklara gelince çocuğun konumu anne babanın yetkisi altındadır. Anne babaya itaatsizlik son günlere özgü, son günlerde yaşadığımızı belirten bir işarettir. Ülkemizde çok şükür ki o kadar olmuyor ama Avrupa ve Amerika gibi yerlerde çocuklar anne babalarının yetkisi altına girmeyi reddediyorlar. 2 ve 3. ayetlerde iyilik bulasınız diye ve yeryüzünde uzun ömürlü olasınız diye anne babanızın sözünü dinleyin, onlara saygı gösterin diyor. Vaat içeren ilk buyruk budur. Her birimiz bir aileye sahibiz değil mi? Ailemiz Tanrı'nın bizim için seçmiş olduğu kişilerdir. Anne ve babanın büyük bir sorumluluğu vardır. Çocuklar onlara bir süre için emanet edilmişlerdir. Anne babaya saygı göstermek ve itaat etmek çocukların sorumluluğudur. Ey babalar diyor 4. ayette, çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın, onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Çocuğunuzu hiç paylamayın demiyor Tanrı sözü. Olumlu bir biçimde ve yerinde yapılan paylamanın değeri vardır. Yani çocuklarınızı eğitin, onları yeri geldiğinde disiplin edin. 5. ayete geldiğimizde 5'ten 8. ayetlerde ey köleler diyor, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla saf yürekle dinleyin. Sırf insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünsün diye iş yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rab'be hizmet eder gibi gayretle hizmet edin. Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını bilirsiniz. Günümüzde kölelik yoktur deriz ama bazı patronlar adamlarını köle gibi çalıştırırlar. Tanrı sözü bu konuda koşul koymaz. Patronun zorbaysa onun sözünü dinleme, iyi bir patronsa sözünü dinle diye iki ayrı buyruk vermez. Bir de patronun gözüne girmek için çalışanlar vardır. Patron oradaysa arı gibi çalışır, patron arkasını döner dönmez safsaklar. Mesih inanlıları olarak patronumuz kim olursa olsun, biz sanki doğrudan Rab için çalışıyor gibi çalışmalıyız. Göze hoş görünsün diye iş yapmayın. Bir gözünüz saatte olarak da iş yapmayın. Patron bakmayınca başka işlerle uğraşarak iş yapmayın. Mesih'in hizmetçisi olarak iş yapın dostum. Rab'be çalışır gibi çalışın. Bu bereket getirir kardeşim. Aynı zamanda bu yaklaşım Rabbin biz Mesih inanlılarından beklediğidir. Her ne yaparsanız yapın, bunu Rab'be yaparcasına yapın. Şimdi sorumluluk sadece işçiye düşmüyor. Patronun da sorumluluğu vardır. Patron da imanlı ise onun işçisine karşı dürüst davranması gerekir. Pavlos'un günlerinde patron ile işçi arasında büyük bir fark vardı. Biri ağa, öbürü ise köleydi. Şimdi bazı ülkelerde işçi ile patronu birbirinden ayırt etmek zor oluyor. Pavlos'un zamanında verilen buyruklar bugün de geçerlidir. İmanlı patron ile imanlı işçi arasında işçilik sorunları çıkamaz. Çünkü her ikisi de Rab'be hizmet etmekliler. Sadece pazar günleri tapınmak için bir araya geldiğimizde birbirimize boyun eğmek yetmez. Ya da hafta arası dua toplantısında gayret gösterip de kardeşlere karşı alçak gönüllü davranmak kolay olabilir. Ancak Mesih'in bizden istediği her gün, her saat, her dakika bu boyun eğme ilkesine uymamızdır. Şunu yüreğimize iyice sokmalıyız ki biz artık kendimize ait değiliz. Mesih'in kanı pahasına satın alındık ve onun egemenliği için yaşamaktayız. Sabahın saat 4'ünde bir arkadaş uzak bir yerden gelip de kapını çalarsa, ona kızmaktan ziyade onun senden talep ettiğine boyun eğmek burada söz konusu oluyor. İşveren ve işçi durumunda patron senden hak olmayan bir şey istese bile mümkünse bunu Rab için yapıyormuşsun gibi yap. Tahminlere göre değerli dostum, Paulus'un zamanında Roma İmparatorluğu'nun kapsadığı ülkelerde 120 milyon kişi yaşıyormuş. 60 milyonu bunun köleymiş. Paulus'un yazdığı bu mektup aslında köleyi aşağılamaktansa onu düşkün durumundan alıp kaldırıyor ve daha yüksek bir konuma oturtuyor. Ona İsa Mesih'te sahip olduğu özgürlüğü gösteriyor. İncil'in özüne bakacak olursak göreceğiz ki içeriği köleliğe karşıdır. Hiçbir zaman köleliği onaylamaz. Paulus'un gününden yüzlerce yıl sonra Amerika'da zencilere uygulanan kölelik boyunduruğu ve yalnız Amerika'da değil, dünya çapındaki kölelik boyunduruğu yine İncil sayesinde kırıldı. Paulus'un günlerinde bile Romalılar 16. bölümünden anladığımız kadarıyla binlerce köle İsa Mesih'e iman etmişti. Romalılar mektubunun hitap ettiği kişilerden birçoğu Roma İmparatoru'nun sarayında köle olan insanlardı. Amerika'nın güneyindeki kölelik boyunduruğu da sonunda kırıldı. İç savaş çıkması gerekiyordu ve bu savaşın sonunda köle sahipleri mağlup oldu. Amerika'nın güneyinde yaşayan birçok insan bu köleliğe karşıydı ama yine de ekonomik çıkarlarından dolayı sahip oldukları köleleri özgür bırakmak istemiyorlardı. Şimdi savaştan söz edildi. Amerika'da kölelikten dolayı savaş oldu diye bunun Tanrı isteği olduğunu sanmayalım. Ya da Kuzey ordularının bu savaşta kullandıkları yöntemlerin Rab tarafından onaylandığını da varsayamayız. Yine de Tanrı bu savaş sayesinde kölelik boyunduruğunun kırılmasını sağladı. Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü, Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Tanrı sözü burada itaatten söz dinlemeyi dile getirir dostum. Kime hitap ediyor Tanrı sözü? Kölelere. Demek ki Tanrı sözü köleleri gerçekten kötü olan köleliğe karşı isyana teşvik etmedi. İncil'in kendisi daha sonra gelen kölelik devriminden daha güçlü bir devrim hareketi başlattı. Burada saygı ve korkuyla derken kabuğuna büzülmüş, nefes almaktan korkan, ezilip büzülen bir insanı göz önüne getirmeyelim. Kutsal kitapta korkunun çeşitli yönleri ve açıklanışı vardır. Burada söz edilen korku, dayak yemekten doğan korku değil de sevgi ve saygıdan kaynaklanan korkudur. Bu ayeti günümüze uyarlayacak olursak, işçi ve işveren durumunda işçi patronuna saygı göstermelidir. Saygıyla birlikte ona sevgi de göstermeli. Bu patron için de geçerlidir. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. Candan yerine getirin derken iki yüzlülüğün tersini ifade eder. Yani gösteriş için bir şey yapmayın. Hiç kimse sizi görmeyecek olsa bile Tanrı'ya hizmet ediyormuşsunuz gibi çalışın diyor. Patronun ayaklarını öpmek, ona yağ çekmek, yaltaklanmak gibi davranışlar Mesih imanlısından uzak olmalı. Unutmayalım ki siz Mesih'in kullarısınız. Patronunuzun değil. Patrona gereken saygıyı gösterirken Mesih'in kulu olduğunuzu unutmayın. Mesih'in kulları ifadesi köleyi en aşağı konumundan alır ve onu en yüksek konuma çıkarır. Daha önce köle her açıdan istismar edilen, cüzi para karşılığında hayatının suyu sıkılarak çalıştırılan, hatta kendisine hayvan muamelesi yapılan birisiydi. Bu mektuptaki sözler onu o düşük konumundan alıyor ve Mesih'in kulu yapıyor. Bundan daha üstün bir konum olamaz. Çünkü sözde özgür insanlar da Mesih'e iman ettikleri zaman aynı konuma yükseltiliyorlar. Hem özgür hem de köle Mesih'in kulu oluyor. Şunu da unutmamalıyız ki bir kişi Mesih'in kulu olduğu zaman Mesih onu gerçek anlamda özgür ediyor. İsa Mesih, oğul sizi özgür ederse gerçekten özgürsünüz dedi. Artık köle her şeyden fazla gökteki efendisini hoşnut etmek için yaşayacaktır. Paulus kendisi özgür olduğu halde Mesih'in kulu yani kölesi olarak yaşadı. Mesih'in kulu her şeyini Mesih'e teslim eder. Paulus böyle bir hayatı yaşadı ve benim için yaşamak Mesih'ti diyebildi. İnsanlara değil, Rabbe hizmet eder gibi gayretle hizmet edin. İmanlının hayatının her alanında da yaklaşım bu olmalıdır dostum. Evet, imanlının hayatının her alanında bu yaklaşım ve eğilim kendini göstermelidir. Yapılan her hizmet gayretle yapılmalı ve Rabbe hizmet edilirmiş gibi yapılmalıdır. Tanrı çocuğu ne olursa olsun, ister köle ister özgür, ister işçi ister patron, hiç fark etmez. Hayatının amacı Mesih'i hoşnut etmek olacaktır. Ben iş yerinde işimi Rab için yapıyorsam, koşullar ne kadar olumsuz olursa olsun şikayet etmeyeceğim. Beni sonsuz ölümden kurtaran, ona canımı borçlu olduğum kişiye karşı ben nasıl şikayet ederim ki? Kölelikten söz ederken belki de diyeceksiniz ki günümüzde kölelik yoktur. Resmi bir kölelik yoktur ama başka türlü kölelikler vardır dostum. Dünyayı pençesine almış, hem bedeni hem de zihni tutsak kılan kölelikler vardır. Bence bu gibi kölelikler Roma İmparatorluğu zamanındaki köleliklerden daha kötü ve daha sinsidir. İnsanlar günümüzde kendi istekleriyle çeşitli kölelik boyunduruğuna girmekteler. Bu kölelik türleri bazen kendisini ideolojik olarak, bazen de din niteliğinde gösterir. Uyuşturucuya, içkiye, sigaraya, açık saçık filmlere, yani pornolara ve buna benzer türlü şeylere kölelik vardır. Paraya, pula, mala, mülke kölelik vardır. Üniversitelere gidelim, orada yüzlerce, binlerce gencin bir çeşit ideolojiye ya da ekonomik saplantıya köle olduğunu göreceğiz. İsa Mesih bizleri her tür kölelikten özgür eder. Saydığımız bu etkinliklerin oluşturduğu zincirleri acaba kim ya da ne koparabilir? Dostum, Mesih'in müjdesi bunu yapabilir. Evet, İsa dedi ki, oğul sizi özgür ederse gerçekten özgür olacaksınız. Gerçek özgürlük dostum, insana verilebilen Mesih'tir. Günümüzde binlerce, milyonlarca insanın alkole ya da uyuşturucuya tutsaklığını düşünelim. Her tarafımızda kölelik var ve insanları bu kölelikten özgür edebilen tek kişi Mesih'tir. Tanrı'nın çocukları olarak biz Mesih'ten başka hiçbir kişiye ya da nesneye köle olma zorunda değiliz. Tarsoslu Saul, yani Paulus, Mesih ile yüz yüze gelince hayatında en büyük değişimi yaşadı. Mesih'te kurtuluş bulunca ilk sorusu Rab'be dönüktü. Rab, benden ne yapmamı istiyorsun? Bir kulun, bir kölenin efendisine sorabileceği bir soruydu bu. Rab normal bir iş yerinde çalışan işçinin konumunu da yükseltti. Mesih imanlısı işçi artık Mesih için çalışır. Onun yevmiyesini ya da aylığını ödeyen patronudur ama asıl patronu İsa Mesih'tir. Mesih imanlısının iş yeri nerede olursa olsun patron Mesih'tir. Tezgahtar olabilir ya da müdür. Maden ocaklarında çalışabilir ya da balıkçı olabilir. Sıradan işçi olabilir. Ne olursa olsun her yerde onun için tek bir patron vardır. O da İsa Mesih'tir. Ona sorulsa kime hizmet ediyorsun? Mesih'e diye yanıt verebilmelidir. William Carey bir kunduracıydı. Rab onun yüreğine konuştu ve Hindistan'a gidip müjdeyi yaymasını söyledi ona. Birisi onun resmen bir ruhsal çoban olarak atanmadığını bildiği için onu aşağılamak amacıyla ona sordu. Ne iş yapıyorsun? O da benim mesleğim Rab İsa Mesih'e hizmet etmektir. Bunu yapabilmek için kunduracılık yapıyorum diye cevap vermiş. Kariyi hiçbir zaman bir kunduracı olarak anımsanmıyor. Rabbin hizmet görücüsü olarak biliniyor. Ah keşke insanlar bu Tanrı adamı gibi işçiler olabilselerdi. Ey efendiler diyor 9. ayet. Siz de kölelerinize aynı şekilde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların ve sizin Rabbinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını bilirsiniz. Yalnız kölelere hitap etmiyor Tanrı sözü. Efendilere de bir şeyler söylüyor. Sen bir işçi değil, bir patron isen kardeşim, unutma ki Tanrı'nın önünde diğer insanlar düzeyinde sayılıyorsun. Tanrı insanlar arasında dünyasal konumlarına göre ayrım yapmaz. Senin de bir patronun, bir efendin vardır. Rabbin kendisidir bu. Bu nedenle Mesih her insanın efendisi olduğuna göre Tanrı katında senin konumun, senin yetkin altında çalışanların konumu gibidir. Mesih imanlıları arasında patron işçi bağlantısı böyle olmalıdır. Karşılıklı sorumluluklar vardır. Patron kendi konumunu kullanarak yetkisi altında olan işçiyi hiçbir koşul altında istismar etmemelidir. Sahip oldukları gücü ve yetkiyi yanlış yolda kullanmamalıdır. İşçiyi tehdit etmemelidir. Ona gereken önemi ve hakkını vermelidir. Bunun çok güzel bir örneğini Filemon'a yazılan mektupta görebiliriz. Kendisi Mesih imanlısı olan Filemon'un Onisomos adında bir kölesi vardı. Onisomos efendisinden kaçtı ve o zamanın yasalarına göre bu köle ölümle cezalandırılmalıydı. Ancak Onisomos Roma'dayken Rab İsa'ya iman etti ve Paulos onu geri efendisine gönderirken eline bir de mektup verdi. Mektupta Paulos Filemon'a şöyle diyordu. Onisomos'un bir süre senden ayrılmış olması belki de onu temelli geri alman için oldu. Onu artık köle değil, köleden üstün, sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O özellikle benim için çok değerlidir ama hem bir insan hem de Rab'be ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir. Hem işveren hem de işçi Mesih imanlısı olduklarında onların konumu başka oluyor. Onlar kardeştirler. Şimdi kalkıp da Mesih inancının pratik uygulaması olmadığını bana söyleme. Pratik bir yaşamdır. Amerika'da tahsil görmüş olan Çinli bir Mesih imanlısı orada gördüğü durumu şöyle dile getirdi. Amerika'da Mesih inancı denendi ve eksikleri bulundu diyemem. Aslında o ülkede Mesih inancı tam olarak denenmedi. Belki de günümüzde kiliselerimizdeki sorunların başında bu sorun geliyor. Mesih inancının kendi hayatlarımızda pratik şekilde gittiğimiz her yere götürmektense insanların kiliseye gelmelerini bekliyoruz. Oysa Mesih inancını sözümüz ve hayatımızla yaşamalıyız. Değerli dostum, Mesih inancı pratik bir şekilde yaşandığı zaman herkesin görebileceği şekilde Tanrı'nın sözü duyurulmuş oluyor. Pratik yaşamda onu dene. Göreceksin, yaşanabilen üstün bir yaşam tarzıdır. İşveren ile işçi sorunlarını halletmekle kalmayıp başka alandaki sorunları da halledecektir. Şimdi askerin düşmanına geliyoruz. Asker Rabbin askeridir, ruhsal askerdir. Şimdi bu bölümün ana konusudur bu aslında. Kilise Mesih İsa'nın iyi bir askeridir. Yani inanlılar topluluğu. Şimdiye kadar Mesih imanlısını kişisel bağlantılarda gördük. Tanrı önce onu evdeki konumunda ele alır. Sonra dünyada yerini almak için çıktığında Rabbin ona söyleyecek bir iki sözü vardır. Dünyada yerini ya da işveren ya da işçi olarak alacaktır. Hangisi olursa olsun Tanrı'nın çocuğu olarak içinde yaşamakta olduğu topluma olumlu katkılarda bulunması gerekir. Toplum için bir şeyler yapması, bir şeyler üretmesi gerekir. Şimdi Mesih'in askerinin düşmanları hakkında bilgi veriliyor bize. Savaşılması gereken bir savaş vardır. Çok kez kilise yani inanlılar topluluğu içinde anlaşılmayan ya da unutulan bir şey vardır. Tanrı'nın çocuğu bir savaş içerisindedir. Ve bu savaş ruhsal bir savaştır. Ruhsal silahlar ile savaşılmalıdır. Normal güncel hayattaki görevlerimize sadık kalamıyorsak o zaman büyük savaşlarda yenik düşeceğimiz malumdur. İman hayatında ciddi olmalıyız. Her söz değerli dostum inanılmaz. İnsanlar hayatımıza bakar. Söylediğimiz sözler eğer hayatımıza uymuyorsa insanlar bize inanmayacaklardır. Söylediğimiz sözler bizim hayatımızda yansıyacaktır. Birçok inanlı düşüncelerinde Tanrı sözünü tekrarlarken, sözde ya da gerçekte inanlı olurlarken, inanlı yaşamlarında bunu hiç mi hiç göremezler. Yüksek düzeyde öğretip alçak düzeyde yaşarlar. Ruhsal savaş aslında bu düzeyde sürdürülüyor değerli dostum. Ruhsal savaştan söz ederken tabii olarak şeytanı düşünürüz ve onun kontrolü altında olan insanları ve yerleri. Son zamanlarda mafya ismi ülkemizde de sık sık kullanılır oldu değil mi? Mafya dendi mi hemen kötülüğün özü akla gelir ve ruhsal savaşın bu alanda sürdürülmesi gerektiği düşünülür. Hayır, ruhsal savaş değerli dostum bizim en kutsal sandığımız yerlerde devam eder. Pazar günleri kilise içerisinde şeytan cirit attığı gibi aile ocağında da karı koca arasında sürtüşmeler yaratarak Mesih'in sevgi ilkesine karşı savaş açar. Birçok yumanlı toplum içindeki yolsuzluklara, çirkin hareketlere, gece hayatına, çetelere bakıp bunların temizlenmesi gerektiğini düşünür ve bu doğrudur. Ama şeytan değerli dostum en başarılı saldırılarını önce dediğimiz gibi bize çok yakın ve kutsal saydığımız yerlerde yapar. Kendi hayatımızda, aile hayatımızda ve imanlılar topluluğunda. İsa Mesih tutuklandığı gece Yeruşalim'de en tehlikeli yer İsa'nın yemek yediği üst odadaydı. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytan o gece oradaydı. Yahuda'yı İsa'yı ele versin diye yönlendiriyordu. Savaşın nerede olduğunu fark etmeliyiz. Evet, savaşın nerede olduğunu iyice bilmeliyiz.